Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi haftalar. Uzun bir aradan sonra tekrar stüdyodan yapıyoruz yayını. Umarım artık hep şikayetçi olduğunuz ses sorununu hissetmeyeceksiniz. Gerçi artık bir mikrofonum da var. Büyük bir ihtimalle evden yaptığım ya da dışarıdan yaptığım yayınlarda ses sorunu az olacak. Şimdi bugünkü 5 soru 10 cevap yayınındaki başlığımız siyasi transferler, itirafçılık ve döneklik. Buna ilham veren ya da vesile olan şey işte bu hafta sonu bir dönem CHP'de milletvekili olan, daha sonra Memleket Partisi'ne geçen, şimdi de AKP'ye geçeceği iddia edilen ama bağımsız kalacağını açıklayan eski Ergenekon sanıklarından eski bir asker Mehmet Ali Çelebi'nin bu siyasi hareketliliği. Ama bu olay çok önemli olduğu için değil, zaten bu konudan bahsetmek istediğim için aslında bu olay vesile oldu. Onun için biraz daha genel çerçevede bu olayı değerlendiren değil, bu hadiseyi, bu fenomeni, itirafçılık, transferler ve döneklik üzerine kurulu tartışmaları bir gündeme almak istedim. Çünkü aslında taraf değiştirenler her zaman ilgi görüyorlar ya da büyük tepki alıyorlar. Bunun nedenleri ve aslında bu siyasetteki nasıl bir arızanın semptomu, biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Öncelikle tabii bu taraf değiştirmeler neden bu kadar çok ilgi görüyor, neden bu kadar önemseniyor, biraz buna bakalım. Bir kere bunun en temel nedenlerinden biri Türkiye'deki siyasi blokların çok katı ve geçişsiz olduğuna ilişkin genel inanç. Aslında bu büyük ölçüde böyle bir tür taraftarlık ilişkisi gibi kurulan çekirdek tabanların son derece birbirine kapalı olmasından, bu kapalılığın yarattığı zeminde de bu tür geçişlerin, seçmen geçişlerinin olduğu gibi kadro geçişlerinin de çok özel, olağanüstü durum olarak algılanmasından kaynaklanıyor. Ama bu çok yeni bir olgu değil. Türkiye'de bu siyasi transferler meselesi, itirafçılık meselesi, taraf değiştirme meselesi, döneklik tartışmaları hep ola geldi. Çeşitli dönemlerde, özellikle siyasetin yeniden biçim alışı dönemlerinde ya da bir takım travmatik evrelerde bu tür hareketlilik çok daha fazla oldu ve gündemde çok fazla yer bulduğuna tanıklık ettik. Çünkü 70'li yılların sert çatışma ortamında da benzer tablolar görüyorduk. 80'li yıllarda da benzer şeyler gördük. Burada iki temel şey var. Bir, siyasi blokların ya da siyasi ekiplerin fazla kapalı ve aralarında çok kalın ve yüksek duvarlar olması. Bu iki anlamda, bir geçiş zorluğu anlamında, temas zorluğu anlamında kalın duvarlar var. Bir de bilgi eksiği anlamında, yani kapalılık anlamında da önemli sonuçları var. Yani çeşitli bloklar, çeşitli siyasi çevreler, işte bunun bir yansıması da yankı odaları, sadece kendi çevresinin sesini dinleyerek bilgi edinen, ve buna göre kanaat oluşturan topluluklar halinde yaşadığı için siyasi gruplar birbirleri hakkında çok az bilgiye sahip oluyorlar. Veya aslında çok da bakmıyorlar. Sadece oradan gelmiş olanların bilgisiyle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden de gelmiş itirafçılar, taraf değiştirmiş birileri ya da yeni dahil olan karşı tarafın dönekleri en önemli bilgi kaynakları ve bazen de en önemli rehber haline gelebiliyor. Aynı şekilde kendisi içinden çıkan itirafçılara ya da taraf değiştirenlere ya da döneklere de büyük bir ihanet yapmış olduğu gözüyle bakılıyor. Ve bu da yüksek şaşkınlık yaratıyor. Genellikle de her tarafın sivri insanları bu tür geçişler yapıyorlar. Çünkü taraf değiştirerek bir şey sağlamak genellikle birazcık yüksek sonuçlar üretmekle mümkün. Çünkü sıradan geçişlerin çok bir kıymeti olmuyor. Bu iki yönü, yani geçişsiz kapalı ve yüksek duvarlı siyasi bloklar yerleşik düzeni ve bu blokların birbirleri hakkında bilgilerinin eksikliği bu transfer dünyasını, bu hareketliliği, bu işte geçişkenliği olağanüstü hale getiriyor ve yüksek bir ilgi yaratıyor. Peki hangi alanlarda oluyor bu? Dediğim gibi tabii ki en belirleyici olan alan siyaset. Siyasette özellikle milletvekili transferleri, işte otel lobilerindeki pazarlıklar, toplu transferler, bunun akçalı tarafları, tek bir milletvekilinin bir dönem içerisinde dört ayrı partiye gidip gelmesi filan, böyle şeyleri çok gördük. Dolayısıyla siyasi partilerin birbirlerine oyuncu transferi çokça rastlanan bir şey. Son dönemde daha az rastlanıyordu ama yine de özellikle iktidar partisindeki çözülmeden sonra bildiğiniz gibi büyük partiler halinde koptu. Yani partilere transfer değil, büyük parçalar halinde kopmalar yaşandı. O yüzden böyle tek tek kopuşlar ikinci plana düştü. Ama bu siyasetle sınırlı değil. Bu siyasi transferler, itirafçılık ya da döneklik meselesi gazetecilik alanında, gazetecilik, araştırmacılık, yorumculuk, uzmanlık, danışmanlık, bu alanın tamamında, akademide, bürokraside, para iş dünyasında, çete mafya dünyasında, karanlık ilişkilerde, açık ilişkilerde, popüler olanda, sanat dünyasında hep görülen şeyler. Yani daha önce bir çevrenin en popüler insanı olan birinin sonra birdenbire taraf değiştirip daha önce savunduğu fikirlerin tam tersini söylemesi. Yakın zamanda çok popüler olmuştu. Sabah gazetesinde mesela bazı sanatçılarla dizi röportajlar yaptığı bir gazeteci. Daha önceden işte daha hani muhalif çevrelerde muteber sayılan bir takım sanatçıların iktidara ilişkin daha önce söylemeyeceği varsayılan şeyler söylemesi çeşitli yankılar uyandırdı. İşte daha sonra bazı yine sanatçılar özel oturumlarda taraf değiştirmeleriyle takdim edildi filan. Böyle şeyler çok yaşadık. Dolayısıyla aslında bu siyasi transfer meselesi sadece siyaset profesyonelleriyle sınırlı değil. Aslında bütün fikri zemini, siyasi alanı belirleyen fikri atmosferi de etkileyen bir süreç. Bu geçişlerde ister transfer olarak, ister itirafçılık olarak, ister döneklik suçlamasıyla tarif edilmiş, zamanlama çok önemli. Yani çeşitli zamanlarda taraf değiştiren siyasetçiler, fikir insanları, popüler simalar olabilir. Ama o geçişlerin zamanlaması ve geçişlerinin biçimi daha belirleyici oluyor. Genellikle uygun zamanda taraf değiştirenler geçtikleri tarafta büyük bir teveccühle karşılanıyorlar. Alkışlarla kabul görüyorlar. Aynı şekilde tabii ayrıldıkları tarafta da büyük bir ihanetin aktörü olarak etiketleniyorlar. Ama bazen de doğru zamanı tutturamamışsanız gayet sönük bir transfer yapıyorsunuz ve hiçbir sonucu da olmuyor. Ancak sonuç alabilmek için ölçeği büyütmeniz, çok abartılı şeyler yapmanız, ya çok abartılı şeyler söylemeniz ya da çok abartılı suçlamalar yöneltmeniz gerekiyor. Bunun örneklerini de görüyoruz. Bir de tabii bu davet edilerek, hani bir tür transfer edilen, talep edilen, alınmaya çalışılan insanlar var. Bir de kendisi bunun gönüllüsü olanlar var. Bir de bir kategori olarak tabii bu itirafçılığı ayrı bir kategori olarak değerlendirmek lazım. Çünkü itirafçılar genellikle daha önce bulundukları yerde genellikle kapalı ve genellikle karanlık bir takım işlerin parçası olan pozisyonlarda yer aldıkları için etkili olmuş kişiler ve itirafçılıklarını da bu bilgi üzerinden kıymetlendiriyorlar. Yani çünkü orada girdikleri ilişkilerden dolayı sahip oldukları bilgileri de yeni geçtikleri tarafta yeni bir kıymet olarak masaya koyuyorlar ve oradan bir değer kazanmaya çalışıyorlar. Yani aslında ilk bulundukları yerde de onlara değer kazandıran şeyin pek sağlam olmadığı söylenebilir, geçtikleri tarafta da. Ama ilginç biçimde bu, ilk başta söylediğim gibi kapalı topluluklar söz konusu olduğu için o kapalı duvarların arkasında olup bitenlere ilişkin çok önemli bilgiler gibi kabul ediliyor, çok önemseniyor, çok kıymet veriliyor. Ama şu aslında tartışmalı bir şey. Bir çevreden çıkan kişinin, taraf değiştirerek başka bir mahalleye gelen kişinin çıktığı yer hakkında en doğru bilgilere sahip olduğu tezi çok doğru değil. Onların içinden çıkmış olmak, onları en iyi tanıyan olmak anlamına gelmiyor. Yani bunu maksatlı olarak yanlış bilgiler aktarmayanlar için de söylüyorum. Çünkü bir yerde bulunuyor olmanız o yeri en doğru biçimde gözlemliyor, algılıyor ve tarif ediyor olduğunuz anlamına gelmez. Ama bu şaşırtıcı biçimde taraf değiştirenler bilginin en kıymetlisine sahip muamelesi görüyor. Hatta işte çok hızlı biçimde en kıymetli, en çok dinlenen yorumcu, en çok sözüne kulak kabartılan danışman haline çabucak gelebiliyorlar. Şimdi buradan geçerek bu teveccühün sebebine bakabiliriz. Yani bu taraf değiştirenlerin bu kadar teveccüh görmesi ya da aynı şekilde tepki görmesi nedeni. Birincisi, bu bir zafer havası yaratıyor. Yani bu futbolda da geçerli, başka alanlarda da geçerli. Çok kalın duvarların olduğu, geçişlerin olmadığı bir çevreden birinin, önemlice, kendince önemli birinin taraf değiştirmesi bir tür geçtiği tarafta zafer havası yaratıyor. Yani iki türlü zafer havası yaratıyor. Bir, o kişinin bıraktığı tarafla ilgili bir zafiyeti ya da zayıflığı ve geçtiği tarafında güç kazandığının kanıtı, işareti sayılıyor. İkincisi, oradan bir parça kopartmak. Yani düşmanına zarar vermek. Düşmanının bir parçasını kopartmanın yarattığı bir zafer havası var. Bir tatmin var. Bu, o kopan parçayı bir tür önemli ve değerli olarak algılama sonucunu doğurdu. Ayrıca bu, o geçişkenliğin, asla o aşılamaz sanılan duvarların biraz daha zayıfladığını gösteren bir işaret sayılıyor. Yani biri gelmişse, birileri gelmişse dahası da gelebilir fikrini besliyor. Dolayısıyla bu özellikle bu sağ sol bloklaşma ya da işte daha kültürel akslı muhafazakarlar, laikler filan gibi toplumu daha çok semboller dünyasında bölen kültürel hatların siyasi yansımaları çok sert kutuplaşmaları besliyor. Bu kutuplaşmalarda taraf değiştirmeler ya da bu kutup barajlarının gevşemesi tabii ki bir tarafın daha çok avantaj kazanabileceğini, bunun devamının gelebileceğini düşündürüyor. Bu da bir ilgi yükselmesine neden oluyor. Üçüncü bir faktör, biraz önce söylediğim gibi çok değerli bilgiler getireceği ya da getirdiği varsayımı. Yani taraf değiştirenler bulundukları yerden bu tarafta olanların hiç sahip olmadığı çok özel bilgileri getirmiş, kabul ediliyor. Şimdi mesela çok görüyoruz, işte Erdoğan'ın eski danışmanı şunu söyledi. Erdoğan'ın eski doktoru şöyle konuştu filan gibi. Yani birinin, iktidarın eskiden önemli bir noktasında bulunmuş birinin söylediğinin çok çok önemli olduğuna inanılıyor. Çünkü orada çok özel, kimsenin ulaşamayacağı bilgilere sahip olduğu, o bilgileri buraya taşıyabileceği inanıyor. Bu yüzden de yani bir şey öğrenme, ondan bir şey öğrenme. Halbuki açık olan, açık seçik yaşananlarla gözlemlenen şey, o gizli kapaklı bilgilerden çok daha fazlasını öğretebilir. Bir de tabii bu geçişkenlikler geçilen tarafta kendi tezlerinin nasıl haklı olduğunu gösteren, bir tür kendine yeniden haklılık kazandıran bir özgüveni besliyor. Buraya geçenler varsa, buraya geliyorlarsa bir kısım insan, demek ki buradaki iddiaların haklılığının bir kanıtı kabul ediliyor. Ama geçenlerin buradaki tezlere mi geçtiği, yoksa kendi pozisyonları açısından yeni bir fırsat mı kovaladıkları tartışması tabii kenarda duruyor. Çünkü bunların çoğunun, evet artık ben doğru yolu buldum, buraya geçtim diyenlerin önemli bir kısmının temel tezlerindeki değişikliği o netlikte ya da bu öz eleştiriyi o açıklıkta genellikle görmüyoruz. Genellikle onların faaliyetleri geldikleri tarafa ilişkin suçlamalarla sınırlı. Onun içerisinde kendilerinin payı pek gündeme gelmiyor. Ve bunlar dediğim gibi işte böyle danışman oluyorlar. Popüler yorumcu oluyorlar. Dedikleri kesin kabul ediliyor. Ama burada bunun tabii birden çok kez yapanlarını da görüyoruz. Yani birden çok kez taraf değiştirip her geçtiği tarafta tekrar popüler olmayı, tekrar gözde olmayı başaranlar da olduğuna tanık oluyoruz. Tabii bunun tersi de ihanet meselesi. Burada taraf değiştirenler açısından da, bu son olayda da yaşadığımız gibi, taraf değiştirenin eski mahallesinde büyük bir travmaya yol açabiliyor. Çünkü daha önce orada çok sivri ve iddialı şeyler söylediği için ve o konuda önemli bir destek ya da söylediklerinin etkisi olduğu için birdenbire kimi zaman sözleri paylaşılan, sözleri çok önemli bulunan birinin taraf değiştirmesi karşısında öncelikle ona daha önceki pozisyonunda değer verenler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ve kendileriyle ilgili bir yenilgi hissine giriyorlar. İkincisi de tabii ki karşı kampın bir kazancı olarak bakıyorlar. meseleye. Peki şimdi yaşanan başka bir şeyi bu transferlerle ilişkilendirebilir miyiz? Onları da transfer sayabilir miyiz? Çünkü ideolojik ve siyasi çıkar ittifakları da kurulabiliyor. Yani bazı bloklar bireysel taraf değiştirmeler dışında çeşitli iktidar ittifakları kuruyorlar. Bunları da aslında transfer diye, siyasi transfer diye niteleyebilir miyiz? Mesela en çarpıcısı AKP ve MHP'nin ortaklığı. Daha önce tamamen zıt kamplarda olduğu varsayılan, birbirlerine lider bazında ve parti bazında birbirlerine en ağır ithamları kullananlar, en ağır suçlamaları, hatta hakaretleri söylemekten geri durmayanlar birdenbire ortak olarak karşımıza çıkıyor. Peki veya işte Doğu Perinçek hadisesinde gördüğümüz gibi, Doğu Perinçek daha önce işte Aydınlık gazetesinde MİT raporuyla ya da başka bir takım yayınlarla Mehmet Ağar'la ilgili bir sürü şey yapmışken birdenbire çıkıp Mehmet Ağar'ın çok değerli bir devlet görevlisi olduğunu ve bir tür ona tanıklık edebileceğini söylemesi. Şimdi bütün bunlar tam transfer kapsamında değerlendirilemeyebilir. Çünkü bunlar aslında bir takım çıkar ittifakları, çıkar birliktelikleri. Ve bu ortaklıklar siyasi zeminde de çok sık karşımıza çıkan şeyler. Ve özellikle Türkiye'nin son 20 yılında, özellikle AKP iktidarının kendi içinde bunun 3-4 versiyonunu gördük. Yani AKP'nin ittifak yaptığı kesimler itibariyle baktığımızda Türkiye'de çeşitli çevrelerin çeşitli zamanlarda ve çeşitli düzeylerde ve dozlarda ittifak kurabildiğini gördük AKP ile. Dolayısıyla bunlar aslında tam taraf değiştirmeler değil, duruma ilişkin yeni ortaklık formülleriydi. Dolayısıyla bunları tam transfer olarak düşünmek doğru değil. Böyle düşünenler çok oldu. Özellikle mesela MHP-AKP ittifakı olduğunda işte koltuk değneği, benzetmeleri, işte partinin anahtarını teslim etme yorumları ve benzerleri yapıldı. Yani sanki tamamen bir siyasi hareket ya da bir siyasi hareketin lideri taraf değiştirmiş gibi tartışıldı. Bunun pozisyon olarak bir taraf değiştirme olduğu söylenebilir ama demin söylediğim türden transferler ya da dönmelerle, dönme eylemleriyle birlikte değerlendirilmemesi, daha farklı dinamiklerin olduğunun görülmesi lazım. Bu son olayda da evet, şahsi olarak İlginç bir trafik izlemiş olsa da aslında bir zamanın Ergenekon sanıklarının bir kısmının, o dönemde tutuklanmış, gözaltına alınmış gazetecilerin filan da bu taraf değiştirmenin, bu yeni ittifak çerçevesinde yeni pozisyonlarının olduğunu görmüştük. Ve zaten galiba işte Mehmet Ali Çelebi de "Ben şimdi taraf değiştirmedim, onlar doğru tarafa geldiği için olmam gereken yerde duruyorum" filan gibi bir şey söylemiş. Ama geçmişte attığı bir takım tweetleri silince de onun yeni bir ittifaktan çok bir transfer hamlesi olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu çerçeveden bakınca işte daha önce örneklerini gördük. Mesela işte Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu olayında gördük. Başka dediğim gibi yorumcular, akademisyenlerde gördük. Bazı sanatçılarda gördük. Siyasetçilerde gördük. Bu tür taraf değiştirmeler yeni oluşan iktidar ortaklığının yeni versiyonlarında kendilerine yeniden pozisyon arayan ve bulan bir takım isimler olarak karşımıza çıktı. Bunlar hayal kırıklıkları yarattı ama aslında hayal kırıklıkları onlara daha önce yüklenen misyondaki problemden kaynaklanıyordu. Çünkü o daha önce bulundukları mahallede iddialarının arkasında şimdi bulundukları şeylere benzer işaretler son derece güçlüydü ama insanlar onların popülaritesinin cazibesine kapılıp bunları görmüyorlardı ya da öyle düşünmeye yatkınlardı kendileri de. Ve sonra taraf değiştirdiğinde büyük bir hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşadılar. Ama bazı bakış açıları açısından bu hiç de şaşırtıcı değildi. Hatta aynıların aynı, ayrıların ayrı yerde durmasının gereğiydi. Şimdi burada en önemli meselelerden biri bu konuda da siyasi pozisyonlar konusunda da liyakatten çok sadakatin devrede olması. İşte o yüzden de bu iş ihanet sadakat denklemine fazlasıyla sıkışıyor. İlgi de buradan geliyor, tepki de buradan geliyor. Çünkü aslında o insanların söylediklerinin ya da o insanların siyasi kıymetinin karşılığı o insanların liyakatinden değil, içinde bulundukları çevreye sadakatiyle ölçülüyor. Dolayısıyla zafer olarak birini koparttığında karşı tarafın sadakat zaafını gösterdiği için, karşı tarafın taraftarlarındaki sadakat zaafını gösterdiği için muzaffer olduğuna inanıyor yeni mahalle. Eski mahalle ise ihanete uğradığını düşündüğü için gidenin sadakat zaafından bahsediyor. Ama aslında kalırken de giderken de bunun altındaki fikri zemin çok da öne çıkmıyor. Dolayısıyla bu hep son günlerde tartışılan liyakat, sadakat meselesi bu transferler ve dönmelik tartışmalarının da aslında zemininde. Şimdi son olarak bu nasıl bir hastalığa işaret ediyor diyerek bitirelim. Dediğim gibi bu olay çok önemli olduğu için, örnek olay çok önemli olduğu için konuşmadım. Ama bu önümüzdeki günlerde çok daha fazla örneğini yaşayacağımız bir süreç olarak önümüze gelecek. Daha önce olduğu gibi işte Sedat Peker hadisesinde olun, daha başka itirafçılar da göreceğiz. Mevcut itirafçıların daha fazla söylediklerine tanık olacağız. Daha ilginç çift taraf, o tarafa bu tarafa ilginç transferler yaşandığını izleyeceğiz. Bunlar artacak. Ama zemin çok değişmeyecek. Ve bu kalıcı olan hastalığı, siyasetteki kalıcı bir hastalığı tekrar daha akut bir evrede tazeleyecek gibi görünüyor. Çünkü seçime kadarki süreç bu tür gayri nizami siyaset alanının çok daha önde olacağı, canlı olacağı bir atmosfere doğru ilerliyor. Bunun çok fazla işareti var. Bu komplo teorileriyle düşünmenin bir uzantısı olarak birbirlerinden habersiz kesimlerin transferleri üzerinden bilgi edindiği ve o transferlerin fazlasıyla belirleyici veya ilgi çekici olduğu bir zemin kafa karışıklığını arttırabilir. Bu da siyasi kanaat oluşturma konusunda, gerçekte olup bitenler konusunda gerçekten bir fululuk yaratabilir, bir algı kırılmasına yol açabilir. Çünkü aslında birilerinin anlattıkları, birilerinin itiraf ettikleri çok önemli şeyler olabilir. Ama asıl olan bütünü ve göründüğü biçimiyle ve sahici dinamikleriyle kavramak ve anlamaya çalışmak. O karşı taraftan ancak itirafçılar ve taraf değiştirenlerle öğrenilecek bilgilerin o kadar da uzakta olmadığı, bakılırsa görülebileceği düşünülebilir. Ve aslında en önemlisi de ilişki biçimini ve düşünme biçimini değiştirmek ve insanlarla o verili dar ve kapalı havuzlar çerçevesinde ilişki kurmak ve onları oralarda anlamaya çalışmaktan vazgeçmekten geçiyor. O zaman hayret ve tepkiler bu kadar yüksek olmaz. O zaman siyasi transferler bu kadar flaş olmaz transfer olanlar, dönenler bu kadar popüler olmaz. Hem pozitif hem negatif anlamda. Ve bu pazarda bu kadar hareketli olmaz. Bu noktada şimdi de biz de noktayı koyalım. Bugün için burada bu tartışmayı noktalayalım. Hepinize tekrar iyi haftalar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.